Herkese merhabalar. Pragmatik Growth Show'dan herkese selamlar diliyorum. Yaklaşık 3 yıl önce Fırat'la bir video çekmiştik. 2021 Şubat ayında. Uzun süredir yine video çekmiyorduk. En son Yiğit Konur'la birlikte yapay zeka videosunu Portekiz'de Lisbon'da çekmiştik. O videoya da kanaldan ulaşabilirsiniz. O videonun akabinde OpenAI bombaları patlattı. GPT-4 vesaire geldi. Akabinde zaten olan gelişmeleri herkes biliyordur. Geçen haftalarda bir etkinliğe katılmıştım. SaaS İstanbul Growth, Görkem abinin düzenlediği. O etkinlikte panelistik. Pricing ile ilgili sorular gelmişti. Pricing ile ilgili de etrafımdan çok fazla yine bana da sorular gelince konunun uzmanı Fırat Aytaş'la birlikte yiz tekrardan. Fırat, bir önceki videoda KVS'deydi. Akdeniz bölgesine bakıyordu. Yaklaşık 150 milyon euroluk P&L yönetiyordu orada. Excel'ine ben baktığımda aklım çıkıyordu. Hiç öyle bir şey bugüne kadar görmemiştim. Fırat Nisan ayında Figopara'ya finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak dahil oldu. Fırat hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkürler Serkan.
Nasılsın? Yine aynı yerde.
Bu aynı sefer yerdeyiz.
Koltuklar değişti.
Koltuklar değişik. Sponsor farklı. Geçen sefer Coca-Cola'ydı. Şimdi Sprite.
Sponsorumuz farklı. Bugünkü konumuz, Fırat'la birlikte konuşacağımız konu pricing.
Çok güzel.
Sadece burada SaaS da demeyeceğiz. Çünkü her girişim SaaS modelle ilerlemiyor.
Doğru.
Servis olarak ilerleyen çeşitli girişimler var. Ürün satışıyla ilerleyenler de var. Daha enterprise'a giden farklı lisanslama modelleriyle çalışan şirketler var. Abi biz genel bir pricing'i konuşacağız bugün. Fiyatlandırma nasıl yapılır? Topu sana atayım.
Teşekkür ederim. Sanırım sorular da var zaten. Şimdi
evet,
ben pricing'le
soru
ilgili
aldık. Çok onları iyi. Da paylaşacağım.
Şimdi pricing nedir diye sorsam herkes tek bir şey söyleyecek Serkan. Pricing elindeki bir servisin ya da ürünün fiyatını belirlemektir diyecek. Ama bu, ben sana söyleyeyim, yanlış. Neden yanlış biliyor musun? Ürünlerin ve servislerin fiyatını arkadaşlar tek bir şey belirler. Piyasa. Piyasa belirler. Başka hiçbir şey belirlemez. Siz ürününüzün fiyatını ne derseniz deyin. Ama pricing nedir? Aslında pricing o psikolojiyi okuma sanatıdır. Piyasanın senin ürününe vereceği değeri, o fiyatı doğru tahmin edebilme sanatıdır. Yaptığın şey bu. Aslına bakarsan. Burada çok farklı şekilde price modelleri var ama en önemli şeyi pek çok insan gözden kaçırıyor. Önce kendi ürününüzün nereye oturduğuna piyasada, hangi derdi çözdüğüne, replaceability'sine, değiştirilebilirliğine, ne kadar fiyat elastisitesine sahip olduğuna. Fiyat elastisitesi dediğimiz şey arkadaşlar, fiyatı değiştirdiğinizde o ürüne ya da servise verilen istenen demand'i, yani talebi değişimi çoksa fiyat elastisitesi yüksektir. Eğer siz ürünün fiyatını değiştirdiğinizde ürüne olan demand düşmüyorsa, talep düşmüyorsa ya da değişmiyorsa, o zaman fiyat elastisitesi düşüktür. Farklı farklı bunun örneklerini vereceğim konuşmaya devam ettikçe, ama önemli olan arkadaşlar, ekonominin hemen hemen her alanında olduğu gibi bu işin doğru bir kuralı yok. Önemli olan psikolojiyi okumaktır. O buyer persona, seninle bir önceki kolda da konuştuğumuz buyer persona kim? Derdi ne? Sorunu ne? Benim ürünüm buna nereden dahil oluyor? Benim ürünüm must have mi? Good to have mi? Lüks to have mi? Bunların hepsini sıralayıp doğru stratejiyi ancak ondan sonra belirleyebilirsin Serkan.
Burada şeye bir girelim. Şimdi bir girizgah yaptık burada.
Evet.
Çok terimlerle ilerlemeyelim.
Tamam.
Beni biliyorsun, yıkık bir marketing çıkardı.
Şimdi. Tamam, örneklerle gidelim. Hadi.
Şimdi ben niyet ettim bir startup kurmaya.
Kurdun, çok iyi.
Bir ICP, Ideal Customer Profiling
çıkardım.
Bunların problemlerini biliyorum. Bu problemlere uygun da bir ürün ya da servis çıkartmak istiyorum.
Mükemmel.
Şeyi biliyorum, problemi biliyorum. O probleme nasıl bir çözüm üreteceğimi biliyorum. Çözümü de başladım. Bu bir yazılım olsun.
Peki.
SaaS da demiyorum. Bak, farklı şey de olabilir.
Her şey olabilir.
Fiyatlandırma modeli de olabilir. Ben bunlara başladım şimdi. Ürün MVP aşamasına geldi. Go to market'imi yapacağım burada.
Tamam.
Ama go to market'te en kritik komponent nedir ya da o bacak nedir? Pricing. Ben geldim. Ürünüm hazır. Her şeyim hazır. Derdi biliyorum.
Tamam.
Karşı tarafın. Müşteri kitlemi biliyorum. Umarım biliniyordur bu arada.
Onu bilmeden iş yapmayın zaten yani. Ayrı konu.
Hem burada şimdi bir ürüne bir fiyat biçmek istiyorum.
Nasıl yapacağız diyorsun?
Nereden başlayacağız, nasıl
gideceğiz? Şuradan başlayacaksın. Bir, senin ürünün potansiyel, o belirlediğin ICP müşteri profilinde nasıl bir derdi çözüyor Serkan? Yani senin ürünün olmadan işler ne kadar zor yürüyor ya da ne kadar kolay yürüyor? Birinci sorun bu olur. Eğer bana dersen ki benim ürünüm çok ciddi prosesten time saving kazandırıyor, ya da benim ürünüm olmadan aşılamayan bir problem benim ürünüm sayesinde aşılabiliyor, ya da yepyeni bir şey çıkardım, çok yeni bir proses çıkardım, her türlü problemin üstesinden geliyoruz, ve ciddi bir saving yaratıyoruz. O zaman onun fiyatlamasını başka yapmamız gerekiyor. Onun adı da var. Ona şimdi terim istemiyorsun ama value based pricing.
Yok, terimlere girebilirsin geleceğiz, bu arada. Hatta örneklerle zaten gidebiliriz.
Value based pricing denir buna. Karşı tarafın derdini çözdüğün değerde fiyatlama yapmak denir.
Value based pricing'e ben bir örnek vereyim. Buyur, 2017'de lütfen. O zaman Pragmacraft'ta Fatih abiyle birlikteydik. Amerika'ya gittim. Rockefeller Center'da dünyanın en büyük hukuk firması Dentons'ın partneriyle toplantı yapıyorum. O zaman Pragmacraft'taki çözümlerden İşte elimizde bunlar var vesaire anlatıyorum. Dört tanesine skip dedi, ihtiyacını tamam görmüyordu. O zaman yaptığımız ürün e-mail reply'dı. Şöyle bir şey geldi direkt olarak. İşte Amerikalıların farkı galiba burada ortaya çıkıyor. Olabilir. Türkiye'de çok bunu görmüyoruz ama şunu söyledi. Dedi ki ben dedi günde 600 e-mail alıyorum dedi. Bunun dedi yarısını benim ekibim yanıtlıyor. Bunun yarısını dedi ben okumak zorundayım ve yanıtlamak zorundayım dedi. Okay. Günde dedi bu işe sadece 4 saatimi en az ayırıyorum. Eğer dedi bana günde dedi bunun yarısını dedi save ettirirsen ben sana ayda $3,000 veririm.
Fiyat söyleyeyim mi sana, işte adam o fiyatı nasıl hesapladı kafasında? Kendi günlük 2 saatlik maliyetini aylıklandırdı. Üzerine de güzel bir premium koydu. Dedi ki Serkan ben sana bunu veririm. Bak senin bu ürünün bence must have değil. Çünkü adamın saati var, yapıyor yani. Ayırın. Must have ile good to have arasında bir yerde. Şimdi ben sana...
Burada hızlı bir soru sorayım. Lütfen. Value based pricing'e mi giriyor?
Value based pricing'e giriyor. Adamın derdini çözdüğün değer oranında bir fiyatlama yapıyorsun. Bunun piyasada da örnekleri var. Sen de tanıyorsun, yakın arkadaşlarımızdan biri. Enerji saving, ortam iklimlendirmesi vesaire yoluyla. Melih'i biliyorsun, FloraWise'da şu anda. Gidiyor büyük şirketlere, büyük marketlere. Diyor ki ben senin elektrik faturamdan şu kadar saving yapacağım. Ben senden hiç upfront, hiçbir fiyat istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Bana bir ödeme yapmana gerek yok. Yaptım saving üzerinden seninle kar paylaşımı yapalım. Bu kadar basit. Bu da value based pricing'e çok farklı bir sektörden çok farklı bir örnek. Bir tane daha sana çok farklı, must have olmayan, hatta lüks to have olan ama value based pricing bir şey söyleyeyim. Bağımsız yönetim alıyoruz ya da strateji dokümanı alıyoruz. Bunu kimden almak istiyoruz? Bütün startuplar, özellikle belli bir seviyeye aşmış bütün startuplar bunu Big Four'dan almak ister. Ya da McKinsey'den almak ister ya da Boston Consulting Group'tan almak ister. Mevcutta yaşadığımız tecrübeler de bu şekilde. Şimdi neden oradan almak istiyoruz? Çünkü sen Boston Consulting Group'tan ya da McKinsey'den approved bir strateji dokümanı aldıysan ve bunu yatırımcılarına sunarsan ve bir sonraki tura bu dokümanla çıkarsan ya da potansiyel yatırımcı sana due diligence'a geldiğinde arkadaş benim EY'dan alınmış audit raporum var diye, bağımsız denetim raporum var diye önüne koyarsan onun değeri çok yüksek. O sana pek çok konuda bir shortcut sağlıyor. Senin multiple'ını arttırıyor. Yatırımcının due diligence yaparken sana güvenini arttırıyor. Bunun da bir değeri var. Ve o da bir value based pricing. Yoksa senin EY'den ya da Boston Consulting Group'tan aldığın hizmetin aynısını onda biri fiyatına alabileceğin yerler var ama bir değeri yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlla aldığınız şey çok kaliteli olacak diye bir şey yok. Orada da arkadaşlar kaşeye para veriyorsunuz. Kaşenin bir değeri var. Yani gördüğün gibi illa bir kategoriye oturmak zorunda değil. Yani must have olmazsa value based pricing olmaz da diyemiyorum. Lux to have ama value based. Sonuçta multiple'ımı 5 ile çarpacaksa ben gidip ona 100 bin euro veririm şu anda. Neden vermeyeyim yani? Bu tamamıyla bir matematiktir arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Önce bir must have'lere de bir örnek verelim. Şimdi yine de ne kadar must have olursa olsun bazı şeylerde fiyat elastisitesi yüksek de olsa bir noktadan sonra piyasa onu reddedecektir. Buna da bir örnek vermek istiyorum. Yani çok basit de bir örnek vereceğim. Arkadaşlar hepimiz benzin almak zorundayız değil mi? Hepimiz ve bu neredeyse tekel, monopol yani devlet belirliyor bunun fiyatını. Şu anda benzin kaç para Serkan?
Benzin 36 mı 38
mi? Neyse 38 lira diyelim, zam da geldi şimdi. Okey 38. Devlet yarın bunu 50 lira yapsa yine alınacak.
Bu arada yarın 50 olacak.
Yarın 50 bak 7-8 yani söyledik işte. Yarın bunu 70 lira yapsa yine alınacak. Ama değişecek şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Serkan kendi başına işe, Fırat kendi başına işe gitmeyecek. Serkan'la Fırat carpool yapmaya başlayacak. Yani belli bir o demand'de düşüş oluşmaya başlayacak. Yani sen must have üründe de acayip fiyatlara çıkamazsın. Bunun değeri var ya da bundan vazgeçemezler gibi bir şey yapamazsın. Piyasa her zaman son kararı verir. Yani sen mükemmel bir kaşe satıyorsundur. Ama multiple'ım o kadar artacak ama abi ben bunu $500,000 veremem de diyebilirsin. Doğru fiyatlamada tek strateji olmaz. Onu demeye çalışıyorum.
Yani çok o $500,000'lara uçma. İzleyici arkadaşların daha ufak dertleri var. Oraya doğru da bir gel.
Tamam.
150 milyon eurolar yönetince $500,000.
Bir tane çok daha örnek verebilir miyim? Yine bir startup arkadaşımız, işte yatırımcısı var. Erman Turan yatırımcılarından biri. Ya çok güzel bir ürün yapmış. Yani şimdi ondan da izin almadan anlatır gibi olacağım ama aslına bakarsanız bir health tech. Sakatlanmış insanlara, yani böyle bir trafik kazası geçirmiş. Kolu sakat, bacağı sakat, fizik tedavi alan insanlara bir ürün yapıyor. Yaptığı ürün güzel bir ürün. Alternatifi çok olmayan bir ürün. Ve zaten bu tarz bir ürünü evine alıp yerleştirip evinde fizik tedavi yapacak insanların
geliri yüksek.
Belli bir gelir durumu yüksek. Ya bu arkadaş gidip bunu fiyatlamasını yaparken kendi kendine, ya ben bu ürünü şu paraya üretiyorum. Üzerine de şu kadar işte OPEX'im var, şu kadar işte genel yönetim maliyetim var. Ya bu kadar da satarım. E bu kadar kar etsem bana yeter deyip bir de kar marjı koyup satması gereken fiyatın böyle 7'de 8'de 1'ine falan satıyordu. Yani biz buna baktık ve dedik ki sen çözdüğün derdin, gittiğin müşterinin, o profilin, yarattığın değerin farkında değilmiş gibi cost based pricing yapmışsın. Şimdi buna da gelelim istersen. Yani cost based pricing ile ilgili senin düşündüğün bir örnek var mı?
Servis tabanlı işlerde daha çok cost based gidiyorsun. Çünkü ve böyle çok şeyse, süre gelen bir işse yani ya da çok fazla tekrar ediyorsa,
evet,
bu artık böyle piyasada zaten oturmuş oluyor.
Evet.
Sen gidip de işte servis tabanlı bir işin üzerine ben %100 buna kar koyacağım, %200 diyeceğim ya da value based pricing'den gitmen çok çok çok zor. Genelde ne yapıyorsun o yüzden? Servisin ya hizmetin maliyeti bu kadarsa üzerine %10-15 tamam, kar koyuyorsun, öyle satıyorsun.
Bu tarz hizmetler ne biliyor musun, ya da bu tarz ürünler diyeyim? Replaceability'si yüksek ürünler. Sıra dışı bir şey yapmamışsın. Sıra dışı bir sorunu çözmemişsin. Sıra dışı bir pazara gitmiyorsun. Senin yaptığın işi yapan piyasada belki 20 tane daha şirket var. Evet, o noktada bakman gereken iki tane şey var. Cost based pricing yapacaksın. Maliyetinin üzerine belli bir miktar kar marjı koyacaksın. Ki competition based pricing'i de içine dahil. Yani rakiplerinin fiyatına da bakman gerekiyor. Ve şimdi orada da şöyle dilemalarla karşılaşıyoruz. Bardak üretiyorum. Herkes bardak üretebiliyor. Çok fazla bardak üreten şirket var. Yan şirket bu bardağı 12 liraya satıyor. Tahminim 10 liraya üretiyor Serkan. 2 lirada kar marjı koyuyor. 12 liraya satıyor. Şimdi ben bu bardağı 15 liraya üretiyorsam benim zaten bu bardağı üretip satmamam gerekiyor. Ben zaten bu piyasaya gireceksem, o adamla da rekabet edeceksem ve sattığım ürün commodity diyebileceğim, herkesin sıradan bir şekilde girebileceği, entry barrier'i düşük olan, replaceability'si yüksek olan bir ürünse, benim bu bardağı 9'a üretmenin bir yolunu bulmam gerekiyor ki ben de 2 lira koyduğumda 11'e satıp içeri girebileyim. Buna da demin ne dedik? Skimming pricing'den bahsediyorduk. Hı hı. Pazara girerken fiyat kırma stratejisi. Bu strateji bu tarz işlerde işe yarar.
O penetration, ha,
penetration pricing.
Aynen. Okay. Skimming daha open AI, ona gelecek.
Şimdi bu arkadaşlar, şimdi dediğim gibi burada başka bir oyun oynuyorsunuz. Burada değer yaratma oyununu şirketinin içinde değer yaratman gerekiyor. Production'da değer yaratman gerekiyor. Software mi yapıyorsun? Öyle 3 tane genius adam alacaksın ki başka şirkette 30 tane adamın yaptığı işi senin o 3 tane genius adamın yapacak. Onlara 2 katı maaş vereceksin. Senin 6 birime ürettirdiğin şeyi diğer şirketler 30 birime ürettirdiği için daha ucuza satabileceğin bir mal çıkacak ortaya. Ancak ve ancak bu şekilde başarılı olabilirsin.
Burada direkt örnek vereyim yine.
Lütfen.
Aslında çeviride bizim yaptığımız şey net olarak cost based pricing'ti.
Nasıl? Kadar. Çünkü commodity değil mi Serkan?
Aynen öyle. Oturmuş bir sektör, globalde de oturmuş bir sektör. Çevirmen maliyetinin üzerine kendi costlarını da hesaplayıp üzerine bir marş koyuyorsun.
Tamam.
Çok fazla böyle rekabet edebileceğin bir alan yok. Value en azından Türkiye için konuşacak olursak çok müşteri yok, tarafından alınmıyor, algılanmıyor evet, vesaire. Orada şöyle bir dilemma vardı. Ne yapacağız? Yani şey yapamıyorsun. Ya gün sonunda insana, burada o cost'un insana bağlı işlerdeki kosta. Sen gidip de bir insana daha az para verip çalıştırırsan sen kaliteden taviz
kesinlikle
ediyorsun. Bunu yapamazsın. Ama o insanın productivity'sini arttıracaksın. Ya da öyle bir şey yapacaksın ki insanı replace edeceksin. Evet. Burada işte en azından orada gündemimize ne girdi? Önce machine translation, sonra AI, işte post editing. Bunun akabinde zaten tamamen AI full human'ı replace edebildiğin noktada maliyet neredeyse limitini al sıfıra doğru gelmeye başlıyor.
Konu.
Aha.
Yani bunu yapabilen şirketler zaten çok öne geçmedi.
Diğer taraftan şu var. Yine cost based işlerde globalde lojistikte en azından gördüğümüz Uber mantığıyla ilerlemeye çalışan yani o middleman olmaya çalışan şirketlerde ya çok yüksek kapital olması gerekiyor.
Evet.
Ki volümü çok yükselteceksin ki en azından o cost'un üzerine koyacağın marjını minimize edeceksin.
Evet.
Ama o minimize ettiğin marj ...la birlikte çok büyük volümden çok iyi para kazanacaksın. Bu da çok yüksek kapital gerektiriyor ki çok iyi para harcayacaksın, insanları besleyeceksin, tedarik kısmını besleyeceksin
burada
mesela.
Burada lafımı balla keseyim. Burada şöyle şeyler yapan şirketler var. Zararına, evet, bu da bardağı o da 11'e 10'a üretiyor, o da 10'a üretiyor ama o 12'ye satmıyor. 9'a satıyor mesela. Zararına satış da yapıyor. Neden? Kapitali kuvvetli, sermayesi kuvvetli ve diyor ki ben 3 yıl, 4 yıl boyunca zarar etmeye okeyim.
İsim vermeyelim ama Türkiye'de bildiğimiz hızlı teslimatta bayağı böyle.
Yeter ki piyasayı ele geçireyim mantığıyla. Şimdi bu regüle piyasalarda yasak. Yani sen bunu çok büyük şirket olarak regüle edilmiş piyasalarda yapamazsın.
Tekrar burada araya girip söyleyeceğim. Penetration pricing'i konuşuyoruz. Evet. Tam o noktadayız, yine karışmasın diye
ben,
soruyorum.
Ben şimdi sen software as a service satıyorsundur. Güzel de bir yatırım almışsındır. Yatırımcını da ikna etmişsindir 2 yıl zarar etmeye. Herkesin 10'a sattığını sen 8'e satarsın. Bu regüle bir piyasa değil. Ama ve lakin olay ve işler büyümeye başladığı zaman sen cost of goods oldu. Yani sattığın malın maliyetinin, üretim maliyetinin altına bir üretime kalkıştığın zaman daha büyük piyasalarda başın belaya girebiliyor. Çünkü tekelleşmeye başladığın durumlarda rekabet kurumu gelip seni denetliyor. Ve denetlediği zaman sen kar etmiyorsan aslına bakarsan piyasaya zarar vermiş oluyorsun. Gün sonunda devlet bu işi niye yapıyor biliyor musun Serkan? Bu rekabet kurumu dediğimiz şey seni beni çok düşündüğünden yapmıyor. Sen kar etmezsen vergi vermezsin. Hmm. Çok büyük bir iş yapıyorsun. Bütün piyasayı ele geçiriyorsun. Evet, eventually eninde sonunda kar edeceksin ama devleti vergi zararına uğratıyorsun. Aynı zamanda diğer şirketleri batırıyorsun, işsizlik yaratıyorsun. O yüzden tekelleşmenin de problemleri var. Şimdi girmeyelim, o başka bir böyle bir şeyin konusu olsun. Bir araya gelişimizin konusu olsun. Bizim izleyici kitlemiz, software as a service yapan startuplar eğer kuvvetli kapitalleri varsa ve yatırımcılarını ikna ederlerse bu işe girebilirler. Eğer commodity'ye benzer sıradan bir ürün yapıyorlarsa. Burada laftan lafa da atlamış gibi oluyorum ama hiçbir startup sahibinin, kurucunun benim yaptığım ürün sıradan ve replaceable ve değiştirilebilir dediğini de bugüne kadar ben görmedim. Sen gördün mü? Ben görmedim. Halbuki çoğu öyle. Yani çoğu replace... Şimdi sen gördün mü Serkan? Gülüyorsun çok güzel. Manidar manidar gülüyorsun. Konumum, gördün mü?
Konumum gereği ben bu şekilde çok...
Ay, arkadaşım şimdi bunu da konuşalım açık açık yani. Elbette replaceable. Bu kadar basit. Şimdi bu var. Bu bir hastalık arkadaşlar. Yarattığınız ürüne aşık oluyorsunuz. Yarattığınız ürünlere aşık oluyorsunuz. 10 ürün yaratıyorsunuz. 8 tanesi zarar ediyor. Ürünlerinizin karlılığını hesaplamıyorsunuz. Ama o ürünlere aşık olduğunuz için onu satmaya devam ediyorsunuz. 10 müşteri alıyorsunuz. Hepsi sizin arkadaşınız. 8 tanesi karlı değil. O insanlara hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar yarattığınız ürünlere bağlı olun tabii ki ama yani bir de bilin, gerçeklerle de yüzleşin. Yani bu yüzden de bir dış göze de ihtiyacı var şirketin.
Senin de bildiğin en az 8 kişiye tek bir böyle şeyde slotta taşı attın yani şu an.
Ama şimdi herkesin ürünü güzel Serkan. Herkesin ürünü en güzel ürün. Kim cevabı veriyor?
Herkes. Benim en bayıldığım slide genelde şu oluyor. Competition chart oluyor ya böyle. Herkes sağ en üstte.
Tabii herkes en üstte. İnanılmaz.
O alanda bile kimse yok. Yok. Hani ona yakın olan da kimse yok. Herkes sağ altta, sol altta.
Buna cevabı kim veriyor Serkan biliyor musun? Ben kolun başında, bu şeyin başında, toplantının başında en ne dedim? Piyasa cevap verir. Bu kadar müşteri. Arkadaşım. Sen kendini nerede görürsen gör. Piyasa gelir sana cevabı verir. Acı bir şekilde o cevabı almak istemiyorsan gerçekleri önden görüp önlemini alacaksın. Bu kadar basit. Çok böyle ağır şey oldu ama.
Gerçekler acıdır. Konuşman da güzel.
Okey.
Evet, buradan şimdi daha aşağı doğru devam edelim.
Devam
şimdi.
Et lütfen.
Competitive pricing'e girelim.
Şimdi ya. Rakipler ne yapıyor, ben ne yapıyorum?
Bu arada gelen sorulardan bir tanesi buydu. Şimdi
nasıl bir zamanda, soru geldi?
Yani şu var. Yakın zamanda belki sen çok bilmiyor olabilirsin de yakın arkadaşımızın SaaS bir business'ı var. Oradaki ürün ekibindeki bir arkadaş panelde daha çok soruyu sordu bize. Aslında hali hazırda pazarı olan bir iş. Hali hazırda rakipler de var. Özellikler olarak ayrışıyorlar.
Tamam.
Ama buradaki işte fiyatlandırma olacak ve bu bir SaaS business.
Okey.
Yani mevcut pazar var, mevcut rakipler var.
Tamam.
Özellik tarafında ayrışma yaşanıyor. Fiyatlandırmayı burada rakibe göre bakıp ucuza mı gidelim? Yoksa bizde daha fazla özellik var vesaire, biz o yüzden fiyatımızı yüksek mi yapalım?
Çok zor.
Ha, bunu yine şey olarak düşün. Yani go to market'ini yeni yapıyor, tamam, yeni giriyor pazara. Nereden gidelim? Yani bir de şöyle bir şey var. Sadece hani fiyatlandırma bir şeyin fiyatını koymak da değil sadece. Yani arka tarafında lisansı var, bilmem nesi var. Yani sen neyi fiyatlandırıyorsun orada? Kimisi sadece hani all inclusive der, seat başına alır.
Doğru.
Kimisi çeşitli feature'ları böler, klasik işte tamam, small, diyecek, medium ya da pro, evet, vesaire. O özelliklere göre fiyatları, doğru, yukarıya doğru getirebilir. Ya bu da aslında tek başına bir dilemma. Hangi özelliği sağdaki pakete mi koyalım, soldakine mi koyalım?
Muhteşem.
Hangisi 99'da olsun, hangisi enterprise'da olsun?
Mükemmel bir soru bu. Burada da yine şuna geleceğiz. Sattığın ve yarattığın ürünün Serkan feature'larını biliyorsun değil mi? 10 tane feature var, sıraladın. Rakibinin de 7 tane feature'ı var diyelim. Şimdi hangi feature'ların aynı olduğunu biliyorsun. Hangi feature'ların da daha kuvvetli olduğunu biliyorsun. Müşterinin problemini bildiğini iddia ediyorsun. Bu noktada müşterinin problemini de biliyorsan, senin hangi feature'larının müşterinin hangi derdine ne kadar dokunduğunu da çok iyi biliyorsun.
Ha, burada hemen bir şey gireyim. Lütfen. Yine tartıştığımız konulardan biri. Pricing'den belki çok daha böyle bir step back yapıp ICP'ye geleceğiz ama ya en kötü şey konuşmuyor ya kimse.
Telefon açmıyorlar değil mi?
Kimse ya onu bırak. E-mail atmıyorlar, konuşmuyorlar, sormuyorlar.
Konuşmak hani çok neye, zor bir şey.
Neye para vermesi gerektiğini bilmiyor. Tamamen bana şey geliyor. Loto toto oynanıyor yani.
Tabii ki.
Abi buna mı koyalım? Yani tombalayı çektik. Hani ortadaki çinkoyu mu dolduralım? Alttaki çinkoyu mu dolduralım?
Tabii. Telefon açmıyorlar. Bu kadar basit. Müşterisiyle kimse konuşmuyor. Müşterisiyle konuşan zaten kendini belli ediyor. Çok başarılıydı. Çok kısa sürede. O yüzden diyorum sen şu telefonu kaldırıp ya bizim siz beyefendi şöyle bir ürünümüzü zaten kullanıyorsunuz. 3 tane yeni feature getireceğiz ama bu 3 yeni feature başına size aylık $5 daha fatura etsek kullanmaya devam eder misiniz? Adam belki diyecek ki bana ne abi ben kullanmıyorum o feature'ları rakibine geçerim diyecek.
Ya daha da kötüsünü söyleyeyim. Oluyor konuşmayı, konuşmayı da bırakan bak bir kenara. Çok basic anlamda ürünü launch edip takip bile etmiyorlar ya. Hangi özel ne kadar kullanılıyor evet. Ve kim tarafından kullanılıyor. Evet. Hadi ondan sonra hangi amaçla kullandığını öğrenmem belki konuşma olacak da. Aynen daha bu öyle. Tarafını bile maalesef göremiyoruz. Ondan sonra fiyatlandırma oluyor sana.
Sen bu tarafı görmeden fiyatlandırma yapamaz zaten. Hep ilk başta diyorum ürününü tanı, müşterini tanı. Fiyat zaten kendisi takip edecek o işi sonra.
Tamam.
Ürünün ne olduğunu anlayacaksın.
Soruya tekrar geliyorum.
Lütfen.
Competitive pricing de şimdi çıktı. Ürünü de tanıyor. Rakiplerin şeyini de biliyor. Müşterisini de biliyor. Tamam. Problemini de biliyor tamam. Her şeyini.
Biliyor.
Ortada rakipler de var.
Tamam.
Ne yapacak? Şimdi X bir tool koymuş oraya. Çeşitli işte. Hatta şey bile olsun ya. Yani her bir pakette 3 tane daha fazla feature'ı da olsun.
Tamam.
Ya rakip oraya çıkmış bir tanesi 19.99, 299 tamam. Demiş. Birisi 99, 399 demiş.
Tamam.
İkiye okay. Bölmüş. Bir tanesi abi her şey dahil metered bay, usage base ile gidiyor. Tamam. Abi kelime sayısı vesaire x bir şeyden tamam. Ne kadar kullanırsan o kadar. Pay as you go modeli yani şimdi geldi aklıma. Onunla giderim diyor. Base fiyatını
gibi,
alıyor
bir
gibi.
Bir sürü şey var değil mi aynen. Piyasada? Kafalar karışık. Ben hangisini kendi rakibim olarak görüp hangisinin neresine yerleşeyim? Şimdi feature'larını belirledin. Aşağı yukarı kafanda bir fiyat da belirledin. Atıyorum feature başına $5 belirledin. 10 feature'ın var. $50'lık bir problemi çözdüğünü, müşterinin de buna $50 vereceğini görüyorsun. Şimdi 3'e de böleceğim diyorsun. Feature'larını işte 3 feature olanı $15, 6 feature olanı $30, hepsinin olduğunda $50 satacağım diye. Rakibine bir baktın Serkan, senin dediğin gibi. 299, 499 demiş. Şimdi o elbette çok önemli. Elbette bakman gereken bir şey ama senin kararını öyle çok da etkilemesi gereken bir şey değil. Burada da bakman gereken şey şu. Üründe ürünü kullanırken, müşteri ürünü değiştirirken ne kadar zorlanıyor? Yani rakipten bana geçmesi, switching cost, bana geçmesi ne kadar zor? Benden rakibe geçmesi ne kadar zor? Şimdi bunu da anladıktan sonra kendini orada güzelce konumlandırabilirsin. Dersin ki işte benim yaklaşık churn rate'im %10. %10 churn rate olunca lifetime value 10'la çarparsın tek seferde aldığın şeyi. Ne yaparsın abi? İşte aylık $5 dedin, 10'la çarptın $50 dedin. Ben bu adamdan $50 para kazanacağım zaten. Yıllıkta güzel bir indirim verirsin. Yıllık 45.99 yazarsın. İşte 3 aylık yazarsın $15. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Sen yine bence kendi fiyatlamanı koyarsın. Rakibin fiyatı çok yüksek koymuş olabilir. Onun altına bir yere konumlanmak doğru hareket olmayabilir. Çünkü müşteri zaten belki de rakibine o fiyatları vermiyordur. O parayı belki de vermiyordur. Rakibinin satışlarının ne olduğunu biliyor musun? Rakibinin müşterisiyle ilişkisinin ne olduğunu biliyor musun? Hayır, sen kendini biliyorsun. O yüzden ben ısrarla en sevmediğim şeyin competitive yani competition based pricing o. Bütün fiyatlama modelleri içinde rakiplerinize bakarak verdiğiniz fiyatlama kararı verebileceğiniz en kötü karardır arkadaşlar. Her şirket başkadır, her şirketin produktivitesi başkadır, her şirketin dinamikleri ve müşterileriyle ilişkileri başkadır. Siz kendinizi ayarlarsınız, rakiplerinize bakarsınız. Kendi fiyatınızın rakiplerinizden çok da off olmaması lazım. Kabul ediyorum bunu. Ama lakin arkadaşlar, ya mükemmel bir müşteri deneyimi sunuyorsun belki de. Ya bunun da bir değeri var. Kısaca yine altını çize çize söylüyorum. Kendi yarattığın değere, kendi ürününün ne olduğuna ve ürününün müşterinin gözünde nereye konumlandığına göre fiyatlama yapmak bence daha doğrudur.
Şimdi bu söylediğine direkt daha dün hatta gece 3'te tartıştığımız bir konuyu söyleyeyim. Yani herhalde piyasadaki majör CRM tool'larının çoğuna hakim olduğumu düşünüyorum. Doğrudur. Bunların fiyatlaması vesaire hepsini bir şekilde hani gördük, takip ediyoruz vesaire. Ağırlıklı olarak birden çok böyle paket olur. İşte HubSpot'ta hub'lar var, Marketing Hub vesaire. Onlar da gerçi daha böyle şeye tier based pricing'e de geçtiler. Ya böyle bir paket oluyor, onu alıyorsun. Unlimited user oluyor içinde vesaire. Lisanslama modeli mantığında. Ya da işte Salesforce daha çok böyle seat üzerinden gidiyor. Onu lisanslayarak fiyat çıkıyor. Bayağı bir benzerdi. Dün Attio vardı galiba. Yeni çıkan bir, ya yani en azından benim yeni gördüğüm bir CRM. Çok temiz yapmışlar. Dün hatta Yiğit'le konuşurken de şey dedik. Hani bunu HubSpot, Salesforce değil. Direkt Pipedrive alternatifi gibi düşünmemiz gerekiyor. Orada benim dikkatimi çeken şey oldu. Rakiplere göre evet bir seat başına fiyat var ama CRM'lerin içinde yer alan bir workflow olayı vardır işte. X olursa Y olsun, evet, bilmem doğru. Ne vesaire diye. Adamlar bunu biraz daha, ben Foriba'dayken SAP'nin şu anda hala yapmaya çalıştığı transaction based bir pricing'e döndürmeye çalışıp.
Tamam.
Orada ilkten bana şey geldi, kafam karışıyor benim. Yani seat ücretleri düşük ama diyor ki sen içeride ne kadar workflow'un çalışırsa oradan geçen ve bunlara da kredit demiş. Onun üzerinden bana para ödersin.
Workflow kontörü yapmış.
Aynen öyle. Okay. Eğer bu arkadaşlar çıktığında rakiplere göre baksaydı ya feature'ları getirecek ki workflow aslında hani teknik değilim, bir sunucuyu ne kadar yorar bilmiyorum. Yormaz. Ama öyle yani onun kullanımının da gün sonunda bir maliyeti var ya.
Biri az kullanır, biri... Yaratıcılık yapmışlar. Orada
ve gün sonunda şöyle düşündüm, bak bugün bile bunu yaptıkları için aklımda yer edindi.
Bak farklı bir şey yaptı çünkü.
Aynen öyle.
Kendini bil, kendini tanı. Senin platformuna gelen adam workflow çok kullanıyorsa ya da workflow'u kimisi 5 tane, kimisi 50 tane kullanacaksa, bunun için geliyorsa, bak workflow based pricing yapmış. Bu kadar basit. Ne olur ürününüzü tanıyın, ne olur müşterinizin gözünde ürününüzlerde bunu bilin.
Bu örneğini en azından ben bugüne kadar görmemiştim.
Lütfen.
Skimming pricing tam bir OpenAI değil mi? Yani ilk başta çıktıklarında API'ın fiyatları işte 1000 token başına aldıkları daha yukarıdaydı. GPT 3.5 turbo dediler. Onu çıkarttıklarında fiyatı yani kaç çarpanla düştüğünü hatırlamıyorum ama bilmem kaç çarpan daha aşağı çektiler. Evet. Yani her adamlar bir ürün etkinliği yaptığında fiyatlar aşağı indi. Evet. Fiyatlar aşağı indi. Bu tam tersi, diğer takip ettiğim popüler şirketlere baktığında
fiyatlar yukarı çıktı.
Sürekli bir ya fiyat yukarı çıkar. Evet. İşte özellikle bu son 2 yılda, son 1 yılda gördüğümüz Amerika'daki enflasyonla birlikte bile hep sabit fiyat ödemeye alıştığımız şirketler QuickBooks. Önce evet. 55 yaptı, 50'den 55'e, sonra 60 yaptı. Yıkıldı ortalık ya. Evet. Yıkıldı ortalık yani. Ama bu adamlar her şeyde etkinlikte aşağı indiriyorlar.
Nedenini söyleyeyim mi?
Evet. Bu arada önce bu skimming pricing'in ne olduğunu bir sen tanımla.
Senin tanımladığın gibi bir şey yani. User base'in çoğaldıkça fiyatı düşürmek ve böylece sürekli kese kese daha fazla user almak.
Çok yüksek değerde ya da yüksek teknoloji ürünlerinin zamanla artık hani user base'in genişlemesiyle birlikte fiyatının da aşağı düşmesi, ucuzlaması. Şimdi,
aynen öyle yani, bundan 30 yıl önce Microsoft Excel'i ilk çıkardığında, hatta çok güzel bir reklamı var. YouTube'da izleyin, Excel'in ilk reklamı. Dünya tarihinde yazılmış en iyi bilgisayar programıdır. Belki şimdi AI onu geçecek. $1000 seviyesindeydi. Tek kullanıcı lisansı falan. Yani baktığın zaman olay user base'in genişledikçe ve yarattığın çözüm commodity olmaya başladıkça elbette fiyatı skim edeceksin, onu indireceksin. Şimdi OpenAI ne zaman bir lansman yapsa çok büyük bir olay oldu. Çok büyük konuşuldu. Hiç duymamış insanlar her lansmanda daha da fazla duymaya başladı. Ve bu noktada sizi daha fazla insan, daha common insan, sizinle ilgilenmeyen, yani o first comer dediğimiz, sizinle gerçekten ilgilenip sizi özellikle araştırıp gelmeyen insanlar sizi duydukça ürününüzü daha accessible hale getirmek
zorunda. Tamam, burada soru şu. O skimming pricing'e girdiğimizde gün sonunda OpenAI belki çok ekstrem.
Çok ekstrem, çok sıra dışı bir örnek.
Ya 1000 token ücreti hani pahalıydı düştü diyoruz ama baktığında herkesin yine kullanabileceği bir şey. Yani $5 atayım da şunu deneyim dediğinde herkes yapabiliyor.
Benim etrafımda bunu denememiş kimse yok.
Başka skimming pricing kesenin aklına gelen var mı? Verebileceğin örnek. Ya da buna daha böyle high tech işlerde, medical'da vesaire oraları mı daha çok örnek verebilirsin?
Genelde oraları örnek veririm. Çünkü oralarda ilk bir upfront cost yüksektir. Çok ciddi bir Ar-Ge yaparsın. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl Ar-Ge yaparsın. Ortaya bir ürünü çıkarırsın. O ürün ortaya ilk çıktığında genelde senden başka kimse de yoktur. OpenAI örneğindeki gibi, ki diğer bu çok Ar-Ge'si yapılmış kimyasallar, ilaçlar, tarım ürünleri, gübreler vesaire, bunların hepsinde böyledir arkadaşlar. Çok büyük bir Ar-Ge var. Ürün ortaya çıkar, kimse de yoktur. Fiyatı yüksektir. Bir noktadan sonra ürün tabana daha fazla yayılmaya başlar. Daha da başka bir şey de olur. Reverse engineering diye bir şey var. Rakipleriniz onu engineering de etmeye başlarlar. Bir noktadan sonra onlar da benzer ürünler üretmeye başlarlar. Ve o noktada siz hem tabana yayılıp daha fazla müşteri içeriye alabilmek, hem de rakiplerinize gitmesini istemediğiniz müşterileri içeri tutabilmek adına kendi fiyatınızı yavaş yavaş kısarsınız. Piyasayı belirleyici pozisyonunuzu tutarsınız. Çünkü ilk siz yarattınız bu ürünü. Başka buna aklıma gelebilecek örnek açıkçası yok.
Yazılım düşünüyorum da başka bir ürünün aklımda
şu anda. Yani çok
anda
sıra dışı yeni çıkan bir şey de olabilecek bu skimming pricing. Ama bak burada da mantık hep şu. Bunu bir grafik gibi düşün. Grafiğin x ekseninde demand olsun, talep. Talebin büyüklüğü pazardaki. Y ekseninde de fiyat olsun. Fiyat arttıkça demand tabii ki düşecektir. Doğru mu?
Aynen.
Genelde böyle olur pek çok üründe. Bazı ürünlerde olmaz ama olacak, düşüş hızı değişebilir. Onun bir sweet spot'u var. O ikisinin birleştiği yerin altında kalan o araya, o şey ya, senin toplam kazanacağın para ya arkadaşlar. Onun doğru noktasını bulabilmektir olay. Ve bu yaşayan bir grafik, ölü bir grafik değil. Onu doğru tanımlayarak, ürünün avantajını kaybetmeyerek fiyatını düşe düşe müşteri portfolyonu büyük tutmak.
Şimdi burada, abi bu arada Ekmel burada.
Ekmel.
Ekmel'in sorduğu soru, elektrikli araba buna örnek
elektrikli
olabilir mi?
Elektrikli araba buna örnek. Aynen öyle. Yani ilk çıktığında
Tesla'ya baktığında
Tesla fiyatları ilk, çok yüksek.
Çok yüksekti Model S'in.
Ama kaç tane satıyordu sen? 2000 tane mi satıyordu? Öyle bir şeydi yani. Şimdi benim etrafımdaki herkes Tesla alsam diye geziyor ama Tesla alsam diye gezmesinin ötesinde elektrikli araba çıkarmayan
kalmadı. Ama şimdi araba da garip ya. Fiyatını düşürdükten sonra mesela abimde Model Y var. Fiyatını düşürdüler Amerika'da. Yani Elon Musk hakkında
çok fazla hater iyi elde edeceğim ama aynen, saçma sapan bir şey gelecek elektrikli vehicle'da değil. Ayrı konu. Başka bir zaman konuşuruz.
Gene kainin en sevdiğin konuya geliyorum. Anlam ya. Aşırı seviyorsun sen bunu, bu modeli var ya, deliriyorsun bu model için ya.
Nedir?
Tam senlik bir model. Freemium models.
Arkadaşlar yani okey. Çok sıra dışı durumlar
dışında. Bir şey diyeceğim, dur. Freemium'u düşünürken şimdi Fırat'a size geçmişini söyledim. Yani KVS var. Şu an Figo Para'da. Kore abiye de selam olsun buradan. Kobi işi gönül işidir.
Doğru. Kobi işi gönül işi.
Yani şu an burada full Kobi işi gönül işi yaklaşımın da var. Onu da biliyorum.
Öyle.
Ama biraz da örnekleri düşünürken izleyen arkadaşlar da bu yazılımı araya kat. Zaten tamam, yazılım dışında da Kobi'de freemium model ne uygulayacak adam? Abi al kolonyayı dene getir, yok yani çok
ya
fazla.
Ya şöyle, freemium şurada işe yarar. Bir user base yaratıyorsan ve yarattığın user base'in içeride bıraktığı ayak izinden ve datadan para kazanabiliyorsan freemium işe yarar. Ya da içeri giren adamın içeride bir şeyleri, bir derdini çözebilmesi için senden içeride bir şey satın almasını istiyorsan freemium işe yarar. En büyük örneği bu yeni yatırım alan Amerika'daki şey, şirket neydi?
Puzzle.io.
Ha, Puzzle.io.
30 milyon dolar.
Puzzle.io bir accounting şirketi. Wave'in alternatifi. QuickBooks'un çok alternatifi
değil,
olamaz ama
değil,
benzer arkadaşlar. Küçük bir, yani küçük bir şirket.
Ya, şey için düşünürsek.
Bedava.
Yani daha böyle small business'ların small kısmını düşünürsek.
Gir orada muhasebeni yap çık.
Aynen öyle.
Bedava. Ama şimdi bak adam ne yapıyor bedava da. Bir kere banka hesabını bağlatıyor sana. Bütün akışlarını bağlatıyor. Muhasebe akışlarını bağlatıyor. Tüm hesaplarını, ledger'ını bağlıyorsun. Yani bütün muhasebeni bağlıyorsun. Bütün vergi şeylerini, formlarını çıkartabiliyorsun. Arkadaşlar bundan büyük data mı var? Yani bu data, sen bu datayı kullanma, bu datadan anlamlandırma iznini alıyorsan o müşteriden.
Her işte de bağlasa da ama datayı satamaz ya.
Ya satamaz ama oradan datayı satamaz, datadan çıkan insight'ı satar.
Tamam, data kısmı var. Şeyi de sorayım sana. Bazı yani, freemium'da
başka
aslında
ne geliyor?
O freemium değil, free trial'a giriyor.
Free trial, ilk 3 ay bedava verdim. 4. aydan itibaren paralı. Yine benim çok sevdiğim bir model değil. Ama ve lakin ilk 3 ayda işleri, o adamı bağımlı hale getirebileceksen okey, go for it yani. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar, İçeri gelen adamdan daha fazla para kazanacağın bir iz bırakıyorsa ya da içeride para harcayacaksa freemium yaparsın. Aha. O zaman yaptığın ürün zaten ne oluyor biliyor musun? O zaman yaptığın ürün senin dükkanın haline gelmiş oluyor. Yani dükkana tişört almaya giriyorsun, para vermiyorsun içeri girerken. Ama içeride para verme ihtimalin. Bunun gibi bir şey haline gelmiş oluyor. Bu benim sevdiğim bir model değil.
Şahsen benim de öyle. Yani ClickUp'ı çok severek kullanıyorum. ClickUp'ın ücretsiz versiyonu var. Yani orada onların da oynadığı noktayı anlayabiliyorum. Hani gelsin, kullansın, önce tek başına başlar, işini evet, büyüttükçe gelir vesaire. Ama bunlar yine bana şey geliyor. VC parası yiyen şirketlerin o user base'im çok büyük falan diye vanity metriklerle kendini kandırdığı oyun alanı geliyor. Abi bizim bu kadar şeyimiz
çok
var, bu kadar var.
Non product. Bende delice data var. Tamam abi, ne yapacaksın datayı, onu konuşalım.
Her şey var. Para verecek olan
Verir yani abi, derdini çözüyorsan para verir.
Dynamic pricing ve aslında kritik, çünkü bazı işler lojistik çok yani global dinamiklere bağlı. Evet. Mesela işte petrolün fiyatı çok fazla dalgalanma oluyor ve böyle deli gibi fiyatın değiştiği noktalar var. Ne yapacağız abi, volatil piyasalarda vesaire ne olacak? Bu biraz daha böyle şey, on demand işlerde bu oluyor. Işte,
otelcilik mesela. İşte travel dediğin gibi. Yani buna yapabileceğin çok bir şey yok. Ya burada çünkü yine yarattığın değer commodity. Sıra dışı bir şey yapmıyorsun. Zaten sıra dışı bir değer yaratıyorsan, yani volatil markette dahi istediğin fiyatı koyarsın.
Tamam, bir özet geçeyim o zaman. Senin lütfen orada fikrini merak ediyorum. Çünkü
lütfen,
her ne kadar böyle otel vesaire commodity desek de Amerika'da konvoy var. Konvoy bir anda battı. Tamam. Bir anda çat diye dükkanı kapattılar. Layoff yapmadılar adam akıllı vesaire. Peki. Konvoyda, lojistikte işte şey, yük alanla yük vereni birleştirip aslında lojistiğin Uber'i diyebiliriz.
Peki.
Bunlar okuduğumda çok detaylı bir yazı okudum. Volatilite geldi lojistik tamam sektörüne. Globalde fiyatlar çok dalgalanıyor. Olur. Çok enteresan. Bunu fırsata çevireceklerini düşünmüşler. Çünkü genelde volatil olduğunda marjları açabiliyorsun.
Tamam, ne yapmışlar?
Bunun çok kısa süreceğini, volatil piyasanın, buradan da yüksek karlar elde edebileceklerini, bunu düşünüyorlar. Çok fazla işte 4000 tane çekici kiralamışlar. Kendileri işletiyorlar bunu. Burada o volatil piyasa gelip volümleri düşmeye başladığında hiçbir önlem almamışlar. 4000 çekiciyi hiç sözleşmeyi bile iptal etmemişler. Ama garip olan şu, şunu merak ediyorum. Yani volatil bir piyasada sadece şunu diyorlar. Ya bu 4 ay 5 ay çok kısa sürer. Biz bu sırada zaten bankalardan toplarız, her yerden para da hani toplarız. Zarar ettiğimiz noktada bankalardan finanse ederiz vesaire. Ha bir de en bombası, milyar dolar olmuş bir şirketi yatırımcısı batırmaz diye düşünüyor founder ekip.
Şimdi saydığın red flag'ler saymakla bitmez. Red flag üstüne red flag var burada. Bir kere sırf volatil piyasa var diye, yani sen neyi farklı yapmaya başladın da 4000 ekstra çekici aldın?
Yok, almadı. Mevcut yani sözleşmeni
uzattın.
Devam ettiriyor. Şey yapmıyor hiç. Önlem alıp da ya bu 2000'i ben işte 2000'e düşüreyim, 1000'e düşüreyim. Tamam. Önlem alayım bir kost. Çünkü ben senden hep şunu gördüm. Böyle bir şey geldiğinde daha abi, en azından gelmen yani, bir adım önceden sen önlemlerini alıp kostlarını hemen optimize etmeye
zaten
başlıyorsun.
Volatil bir piyasa sana yaklaşıyorsa gidersiniz kontratın olan adamlara dersin ki arkadaşlar bu kontratların şeylerini, bitirme vadelerini bir konuşalım sizlerle dersin. Ben kontratımı tutabilirim. Evet, bir ay tutarım. Baktım ki uzuyor, olay uzuyor. İkinci ay iptal edebilmek isterim o kontratı. Yani bu gibi önlemler almamış. Gitmiş yüksek ihtimalle yatırımcısına doğruyu da söylediğini düşünmüyorum bu süreçte. Yatırımcısına yalan da söylemiştir bu süreçte. Diyorsun ki nasılsa yatırımcım beni batırmaz noktasıyla OPEX'ini de kısmamış bu süreçte. Yüksek ihtimalle şey de yapmamıştır. Fiyatını da ayarlamamıştır. Adama sorarlar, alemin
volatil
akıllısı
piyasada
sen misin?
Peki gün sonunda tedarik tarafında bir fiyatın bu aşağı yönlü değinebilir, yukarı yönlü de çıkabilir. Nedir abi bunun burada sürekli şey? Aslında Türkiye'de biz bunun hep yukarı gidenini
abi
görüyoruz da aşağı yukarı.
Yok. Bunun net bir cevabı. Bu tamamıyla şirketinden şirketin. Bazı şirket vardır. Hedgeleyebilirsin. Hedgelemek nedir arkadaşlar? Bugün fiyatı 10 olan, yarın fiyatı 100 olan bir şeyi öyle bir fiyattan bağlarsın ki bilirsin. Dersin ki ben önümüzdeki 2 ay boyunca bunu 30'dan alacak bir kontrat yaptım. Bu kontratı yapabileceğiniz ürünler var. Mesela belli başlı tarımsal ürünlerde bunu yapabilirsin. Buğday girdin var Serkan. Alırsın abi, future kontrat alırsın 6 aylık. Dersin ki benimki önümüzdeki 6 ay boyunca buğday maliyetim $600 per ton. Bunu alırsın, kapatırsın, hedgelersin. Yani satılan malın maliyetini kafanda oturttun. O volatilite artık seni etkilemez. Ama hedgeleyemeyeceğin şeyler var. Yani mesela aklıma da yani şu geliyor. Türkiye'de enflasyon çok yüksek ya, her şeyin fiyatı çok çıkıyor. Bu volatilite değil aslında. Burada fiyat hep
tek... Bu volatilite değil yani, bu
tek yönlü gidiyor. Aynen. Şimdi o noktada ne yapabilirsin? Ya o noktada stok yapabileceğin bir mal varsa stokçuluk, her enflasyon ortamında stokçuluk iyidir arkadaşlar. Stok yapabiliyorsanız yapın.
Oğlum
yani.
Dur şimdi bizi kapının içine getirme ya.
Yani stokçuluk derken yani yanlış anlaşılmasın ama...
Milyar götüreni değil de bizi götürecekler.
Yok stok şöyle arkadaşlar, yani stok maliyetine enflasyon ortamında katlanır demeye çalıştığım şey o.
Herkesin bence galiba bombayı sona bıraktık. Subscription models'a.
Subscription based pricing. Bir ürünün var. Pazara baktın. Hep aynı yerden gireceğim. Ne derdi çözdüğüne baktın. Adama dedin ki bu bana aylık bunun için işte user başına şu kadar bir para verir. Girdim piyasaya. Büyüme hızın çok önemli. Pazarın ne kadarını ne sürede ele geçirmeyi planlıyorsun? Yeni müşteri edinimi hızın ne? Bu çok önemli. İkincisi, pazardaki burada rakiplerin önemli hale geliyor. Yine subscription based hizmet veren diğer firmalar pazardaki ne iş yapıyorlar, nasıl yaklaşıyorlar müşterilerine, bu önemli hale geliyor. Çünkü genelde ben şunu görüyorum Serkan, subscription based bir hizmet veriyorsam bu hizmet replaceable oluyor. Hiç aklına geliyor mu subscription based hizmet verip replaceable olmayan bir iş?
Vallahi kullandıklarımdan yola çıkıyorum.
Hiç yok.
Ya belki şöyle bir şey vardır. O an aldığımda yoktur da sonrasında geliyor.
Çıkar. Yani bu 2023'te daha mantıklı geliyor. Bir ürün için bir şirket bana bunu peyderpey aydan aya öde diyorsa genelde o replaceability'si olan, komoditileşme yolunda olan bir...
Ne yapacağız? Nasıl kazanacağız bunu? Bak şeyi söyledin. Aklımdakini söyleyeyim sana. Şimdi yine yazılım şirketi SaaS niyet ettim. Subscription based fiyatlandırmamı yapmaya noktasına gireceğim. Tamam. Ama burada ben şunu düşünüyorum. Bazı işler var abi, gün sonunda bu yazılım dediğin şey bedava değil. Belki burada o cost base'ine gireceğiz ama tam bu ona gelmiyor. Subscription based'i konuşuyoruz ama bu işin bir de cost'unu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orada gördüğüm problemi söyleyeyim sana, oradan yola çıkalım. Şimdi bir ürün X bir şey, lisanslaması da seat based olsun vesaire, 9.90'dan başlıyor, yukarıya doğru bu gidiyor.
Peki.
Ama bazı işler var ki yazılımda, kullanıcı içeriye girdiğinde senin sunucularını vesaire çok fazla yorabilir, sana cost getirebilir.
Doğrudur.
Bazı işler vardır ki senin bir sunucu diyeyim ben, beni anlayan arkadaşlar anlayacak. Orada çalışırken birçok insan girdiğinde farklı zamanlarda kullanacakları için burayı çok yormaz. Tamam. Ama bazı işler sana ben bitte getirir, bilmem sen oruçta getirir, ıvırda zıvırda getirir. Kullandıkça çok fazla yorabilir. Bu işin teknik tarafında daha ıvır zıvır bir sürü tool maliyetleri var da ikinci kısmı bir de bu yazılımcı çalışıyor, ürüncü çalışıyor. Yani bir insan buna harcıyor.
Evet.
Kimle konuştuysam yazılımdaki ben birinden 9.90 dolar aldım da abi gün sonunda bunun bir maliyeti var. Tamam, bir bardak satmıyoruz da sattığın şey her ne kadar soft olsa
sen
da.
Sen bana şunu soruyorsun. Tamam. Yazılımın satılan malın maliyeti nasıl hesaplanır Fırat diyorsun?
Aynen öyle ki bağlayayım konuyu. 99 dolar olsun hadi. 99 peki. Dolara farzi misal konuşalım. Nasıl hesaplayacağımızı sen söyleyeceksin. Tamam. Abi atıyorum benim bir kullanıcı başına bana ortalama maliyeti 30 dolar. Bana kalıyor gross'ta 60 dolar.
Tamam.
Benim pazarım ne kadar ki, ben ne bileyim 1000 tane kullanıcıya hangi sürede ulaşmam gerekiyor? Evet. Nasıl ulaşmam gerekiyor? Ya da 1000 değil, ben 99 değil 45 de 5000'e ulaşabiliyorsam bana gross'ta ne bırakıyor ki?
Tamam.
Abi 20 kişi mi çalıştırıyorsun bu işi yapmak için? 2 kişi mi çalıştırıyorsun? Doğru. 30 kişi mi çalıştırıyorsun? Bunun da bir gideri var. Sen o klasik şey olacak belki, break even'a ne kadar sürede gelmek istiyorsun?
Çok doğru.
Oraya gelebilmek için senin gross marginin ne olması lazım? Bu tarafa var ya, Allah'ın kulu bakmıyor tamam, neredeyse ya.
Çok güzel, tane tane anlatmaya çalışacağım. Yine dediğim gibi işten işe değişir ama genel bir şey vermeye çalışacağım. Birincisi abi, variable cost yani değişken cost. Sattığın malın miktarına göre değişen costların vardır. Bu senin gross marjının içine girer. Yani bir ürün satıyorsun, bir software satıyorsun. Bir tane satabilmek için kaç para harcaman gerekiyor? Birinci soru bu. Bu nedir? O ay 100 ürün satacaksındır ya da 100 kişiye subscription satacaksındır. O ay o programın yazılabilmesi için içeride adam gün saat olarak şu kadar yazılımcı çalışmıştır. Onu bir kere bir bölersin 100'e. Dersin ki per product bu kadar bir ürün geliştirme maliyetine katlandım. İki, ürünü satmak için katlandığın başka maliyetler olabilir. Demin dediğin gibi bir server maliyetin olabilir. Bandwidth maliyetin olabilir. Tool maliyetin olabilir. Bunları da toplarsın ve dersin ki yine 100 ürün sattığım için 100'e böldüm. Bu abi senin variable cost'unun toplamı olur. Yani per bir satış başına, 1 liralık yaptığın satış başına kaç lira para harcadın? Diyelim ki her 1 liralık satış için 0.6 60 kuruşluk harcama yaptın variable. Burada senin abi gross margin.
Ben şimdi 100 tane mevcut müşterim var da o ay yeni aldığım 100 üzerinden mi bunu hesaplayacağım, yoksa o ay toplamda 200 benim müşterim var? Çünkü evet, o bütün gider o...
O ay toplamdaki müşteri sayına göre sanki. Okay. Yeni müşteri üzerinden. O ay kaç müşteriye hizmet verdin? 100'de o ay 60 geldi. 160 müşteriye hizmet verdin o ay. 160'tır abi.
Okay.
Bu kadar basit. Tabii bunu daily based subscription'da vesaire bu değişir. Ev average'ini alırsın vesaire. Ama gün sonunda hesaplama yöntemi budur abi. 1 liralık ürün satmak için kaç para harcadım? Şimdi bu cepte. Bak bu cepte, bu da bitmedi iş. Sen demin başka bir şey söyledin. Break even'a nasıl gideceğim dedin. Break even'a gitmek için bir satır altına inmen gerek. O satırda, yani gross profit'in altında da arkadaşlar sabit giderlerini vardır. OPEX. Yani kaç subscription sattığından bağımsız olarak her ay harcadığın paralar. Bunlar nedir biliyor musun Serkan? Ofis, işte internet, araba, seyahat, yazılım geliştirmekte çalışmayan personelin maliyetleri. Muhasebecin var, yöneticin var, pazarlamacın var. Pazarlamacın var mı? Her neyse, pazarlamacın var. Yani arkadaşlar, o ay ürün satsan da satmasan da harcaman gereken bir para var. Onu da orada değerlendirirsin. Onu da indirdiğin zaman dipte kalan senin yarattığın faaliyet kârındır. Faaliyet kârı bu tarz şirketlerde genelde free cash flow, yani cebine kalan parayla benzerdir. Ama tekrar şunu da söyleyeceğim. Cebinize 10 lira kalıyorsa onun 3 lirası yaklaşık devletin olduğu için onu da bir kenara ayırmanız gerekiyor. Kalan para sizin free cash flow'unuzdur. Bu noktada abi bu negatif devam ederse her ay sermayenden yersin. Bu break even'a gelir bir noktadan sonra, eğer pozitif devam edersen yatırdığın parayı geri alırsın vesaire vesaire. Bunu hesaplamak aslında çok kolay. Metodolojisi de çok kolay. Kafalar nerede karışıyor ben sana söyleyeyim mi? O hani yazılımcı ürün üzerinde çalışıyor ya. Ben o yazılımcının maaşını aşağıda mı göstereyim, yukarıda mı göstereyim? Orada karışıyor. Çünkü hani yazılımcı o ay ürün satılmasa bile para ödediğim bir adam ya. Ben de size diyorum ki arkadaşlar, bence bunu yukarıda gösterin. Çünkü o adamı sizin içeride tutmanızın tek sebebi o yarattığınız software'in, yazılımın devam etmesi. Bir tane bile ürün satsan o adamın maliyetini ürünün maliyetine yansıt. Çünkü o adam o yazılım dışında hiçbir şeyle ilgilenmemesi lazım zaten. Ben böyle düşünüyorum. Tamam. Farklı CFO'lar farklı düşünebilir.
Şimdi tekrar subscription'ı bir toparlayalım. Genelde klasik olan ne var? Monthly var. Annual var.
Evet.
Quarterly falan çok görmeyin. O biraz daha işin payment olabilir kısmına giriyor.
Tamam.
Ama esas bunun yanında çok subscription'a girmez ama yakın zamanda görmeye başladım şu an. Bir onu soracağım sana. Son 3 yılda 4 yılda herhalde MRR'ı bırakıp aslında ARR'a bütün şirketler pushluyor. Bunun nedeni daha çok collection olabilir. İşte iptal oluyor vesaire. Ya da tam o yatırımcıya mı diyeyim ya da tam o predictable revenue'yu net görebilmek için abi ben o yılı kapattım. Benim 12 ay minimumda bu var. Ama aylık olunca hani şeyi bilmiyorsun ya, ne zaman iptal edebilir vesaire.
Doğru.
Onları getirmiyor. Aklında şu var mı? Ne tür işlerde aylık olmalı? Ne tür işler ARR veya işte yıllık ödeme olmalı? Hangi modelde gidebiliriz? Şimdi
en basit ayrımı şuradan yapabilirim. Sattığınız ürünün cycle ile alakalıdır bu. Yani atıyorum ben şu anda Figo Para'da krediye access satıyorum KOBİ'ler için. Ve benim genelde verdiğim vade, yani aracı olduğum kredilerin vadesi 90 gün maksimum. Genelde de 60 ila 90 gün arasında konsantre oluyor. Bu noktada baktığın zaman yani benim MRR yapmam ne kadar doğru Serkan? Doğru değil. Çünkü bir müşterim benden bir kredi aldığı zaman 90 gün boyunca bir daha almıyor. Ardından 90. gün tekrar dolduruyor limitini. Tekrar dolduruyor. Bu noktada benim MRR bakmam yatırımcıyla konuşurken çok daha mantıklı. Çünkü benim recurring revenue'm monthly değil. Satış cycle'larınıza bakın. Satış cycle'larınıza göre konuşmanızı, yatırımcı ile iletişiminizi ayarlayın.
Kısaysa MRR olabilir.
Kısaysa MRR. Abi her gün bir şey satıyorsundur. Her gün sattığın bir şeydir. O noktada MRR mantıklı. Çünkü bir de şöyle, her gün bir şey satıyorsun, aynı müşteriye hangi periyotta satış yapıyorsun? Aynı müşteri senin ürününü hangi periyotta kullanıyor? Bu da çok önemli. Yani bunu hesaplayıp bunu anlayabildiğiniz zaman kısa vadede MRR kullanın. Bu vade uzuyorsa ARR kullanın. Bence.
Şimdi Twitter'dan gelen sorularımız var. Onları da soralım.
Umarım yanıtlayabiliriz. Neler?
Güzel sorular var. Sana Murat Tortopoğlu'nun selamı var.
Oo, Murat Bey'e selamlar.
Berk Öztoprak sormuş. Berk teşekkür ederim. Bir ürün fiyatlarken klasik şeyler haricinde içine neler dahil etmek gerekir? Fiyatlama yaparken kar oranı sektöre ve işe göre nasıl değişkenlik göstermelidir? Buna nasıl karar verebiliriz? Önceki deneyimlerini baz alarak girişimlerde gördüğü finansal hatalar nelerdir?
Çok güzel bir soru, çünkü aslında bu şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi böyle özetleyebileceğimiz bir soru olmuş. Üzerine basa basa söylediğim gibi, yarattığınız değer çok önemlidir kâr marjınıza karar verirken. Müşterinin çözdüğünüz derdinin büyüklüğü çok önemlidir. O derdi sizden başka kimlerin çözebilip çözemeyeceği çok önemlidir. Ve sizden bir müşterinin vazgeçme maliyeti çok önemlidir. Fiyatlama yaparken mutlaka bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Standart maliyet ve rakip fiyatları dışında. gördüğüm şirketlerdeki, özellikle startuplardaki en büyük finansal hata, her zaman söylediğim gibi 3 yıl önceki bu buluşmamızda da söylemiştim. Arkadaşlar, şirketleri karsızlık değil, nakitsizlik batırır. Nakit akışınızı doğru yönetmeniz gerekiyor. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede. Aynen. Paranızı tahsil edemeyinizin, nakit akışının sekteye uğramasının çok olası olduğu, güvenilirliğin, finansal güvenilirliğin çok fazla olmadığı durumlarda, nakit akışınız, yani o volatilitenin çok olduğu durumlarda nakit akışınızı doğru yönetmeniz gerekiyor. Finansal şirketlerde gördüğüm en büyük hata bu.
Bu kısmı Figo Para'nın marketing ekibi alsın, tamam, reklam olarak kullansın. Nakit ama akışında problem yaşıyorsanız çözüm Figo.
Çözüm Figo, kobi işi, gönül işi. Biz sizin için buradayız. Ama şuna gelmeye çalışıyorum gerçekten. Nakit pek çok şirkette şunu görüyorum. Aylık bütçeleri var ama cash flow'ları yok, nakit akışları yok. Yani nakit akışın yoksa hiçbir şeyin yoktur. Şeyi bile yapın arkadaşlar. Yani paranızı o gün tahsil ediyorsanız dahi bir nakit akışı yapın. Çünkü belki de faturalarınızı daha sonra ödersiniz. Bir de yine startuplarda gördüğüm finansal hata değil ama yönetimsel her hata aynı zamanda finansal hataya evrilecektir arkadaşlar. Demin söylediğim, ürününüze aşık olmak, ürün bazı karlılık analizlerini yapmamak. Ürün bazı karlılık analizlerini yapmadığınız için karsız işlerin
peşinde koşarken. Buna ürünle demeyeyim, bir de müşteri bazda. Çünkü
bazen aşık olmak.
Evet. Öyle müşteriler oluyor ki, evet, iyi kazandığını zannediyorsun ama içinden geçiyor senin resmen.
Aynen öyle.
Bütün senin kaynağını sömürüyor, evet, eksteklerle geliyor, destek ekibini meşgul ediyor, evet, ediyor da ediyor yani. Sonra sen, evet, diyorsun ki, abi yıllık 10 bin euro alıyoruz. Ulan sen zaten ona 10 tane adamı dedik etmişsin.
Aynen öyle.
Neyse.
O yüzden bu ürün ve müşteri, yani proje yapan şirketlerde özellikle müşteri bazlı fiyatlama, ürün satan şirketlerde ürün bazlı fiyatlamayı mutlaka yapmanız gerekiyor. Bir de 3 numara, yani bu da yine finansal hata değil. Arkadaşlar, kültür. Şirketinizin kültürü çok
önemli. Onun için de Barbaros abiyle olan videomuzu izleyebilirsiniz.
Aynen öyle. Barbaros Bey çok güzel anlatmıştı orada EZCO'nun kültürünü, evet, nasıl oluşturduğunu. Arkadaşlar, yani toksisiteden kaçın diyebileceğim tek şey bu yani.
Diğer soruya geçiyorum. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için daima elimizde hangi veriler olması gerekir? Biraz kısmen aslında bahsettim bunu ama yine bekleyeceğim varsa.
Müşteri verileri. Müşterinizin ürününüzü nasıl kullandığının verileri ve kendi unit economics'iniz. Unit economics nedir, onu da açalım. Bir müşteri içeriye almanın maliyeti nedir? Bir müşteri içeride ne kadar kalıyor? Bir müşteriden içeride kaldığı süre boyunca ne kadar para kazanıyorsun? Sürdürülebilir büyümeye sadece bunlarla karar verebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey de değil.
Valla bunları söyleyen Türkiye'de kaç kişi oldu çok merak ediyorum.
Ama neden ya? Bunlar çok basit şeyler değil mi?
Abi, bazı işte basit şeyler bilinmiyor işte. Bilmiş bilmiş dolaşıyor herkes.
Estağfurullah.
Finansal verilerde neyi görürsek iyi veya kötüye gidiyor diyebiliriz ama söyledin zaten onu. Var mı ekleyeceğin?
Şu var. Geçtiğimiz ayların birinde bir EBITDA pozitif durumum oldu ben. EBITDA pozitif oldum. Ve yatırımcılarımdan
biri... Tesadüfe bak.
Ve yatırımcılarımdan biri bana dedi ki, neden EBITDA pozitif oldun dedi. Ya yatırımcım, bana neden para kazandın bu ay diye sordu. Ya nasıl yani? Tabii orada ben anladım aslında ne sormaya çalıştığını. Ben mesela şu an bir scale-up'ın CFO'suyum. Yani scale-up şudur arkadaşlar. Hala benim çok hızlı büyümem gerekiyor. Ben kalkıştaki bir uçağım. Benim şu anda EBITDA pozitif olmam doğru değil. Demek ki ben büyümemden bir şey kısmışım
ya,
o ay.
Marketing ekibine caz caz yapmayın, parayı verin.
Marketing ekibine parayı verip takip etmek gerekir. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Elbette o ay özel bir durumumuz vardı vesaire vesaire. Herkes de olabilir ama şu oluyorsa finansal durum iyiye gidiyordur, şu olmuyorsa kötüye gidiyordur diyemem. Sadece evet, nakitiniz, ay sonundaki net nakitinizde çok ciddi bir azalma görüyorsanız, runway'inizin, yani kalan nakitinizin sizi götüreceği ay sayısında çok ciddi bir azalma görüyorsanız, lütfen kırmızı bayrağınızı erken kaldırın. Yani tekrar ediyorum, karsızlık sizi batırmaz, nakitsizlik batırır.
Burada şunu ekleyeyim, Fırat'ın söylediğine ek olarak. O kırmızı bayrak arkadaşlar, maalesef duygularınızdan arınıp ilk yapacağınız
net
şey.
Net mantık.
Mantık ve bazı çalışanlarla hızlı yolunuzu ayırın. Ben o konuda çok beceriksizdim. O yüzden beklemeyin yani.
Çok doğru.
Yani gördüğüm, şimdi isim vermeyeyim ama yakın zamanda mükemmel bir founder var bu konuda. Onu gördüğü anda... Bu arada kötü bir şey biliyorum ama...
Ne diyoruz abi?
Şirketin yaşaması...
Hire slow, fire fast yani. Aynen. Bu işler daha, maalesef böyle arkadaşlar. Biraz duygulardan arınmamız gerekiyor.
Buna kısa yanıt alayım, diğer sorulara geçeceğim. Finans konusuyla alakalı bir danışman tutmak, çalışmak istersek neye dikkat etmeliyiz?
Lütfen şuna dikkat edin. Karşınızdaki insan datayla ve rakamla konuşan insan olsun. Öyle çok yani size karşınıza geldiği zaman rakamları net ortaya koyabilen ve o yaptığı matematiğin hikayesini doğru anlatabilen biri olsun. Çünkü gün sonunda arkadaşlar bir finansçının ne yaptığını finansçı olmayan bir insanın anlamasının gerçekten çok kolay olmadığını düşünüyorum. Önemli olan o finansçının yaptığı şeyi bir businessman'in yani bir founder'ın anlamlandırabileceği şekilde bir hikaye anlatımına dönüştürebilmesidir. Bunu size doğru anlatabilen bir adamla karşınızdaki insanın ne anlattığını anlayabileceğiniz bir adamla çalışın. Çoğu insan mambo jambo konuşur ve gün sonunda hiçbir şey anlamadan oradan kalkarsınız. Lütfen size data ile konuşsun karşınızdaki adam.
Samet Özkale, soru için teşekkür ediyorum. Samet selamlar. Bir startup hangi noktada şirkete CFO dahil etmemeli? Etmesi gereken noktada ise hangi koşulların oluşması kritik?
Muhteşem bir soru bence. Şimdi şu noktada çok büyük bir satışın yoktur. Ürün geliştirme aşamasındasındır. Çok büyük bir yatırım almamışsındır. Yönetilmesi gereken bir nakitin yoktur. Henüz içeri müşteri akışı çok yavaştır. Yönetilmesi gereken bir unit economics tarafın yoktur. Bu durumlarda arkadaşlar CFO overkill'dir. Gerek yok. Hakikaten gerek yok. Yani ben bir şirketin, hatta açık konuşacağım, scale up noktasına gelene kadar CFO'ya ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. İyi bir muhasebe müdürü ve biraz matematikten anlayan bir founder CFO'suz bir şekilde scale up olmanın kıyısına kadar gelebilir. O noktaya da gelemez. Neden gelemez? Çünkü o arada alması gereken bir yatırım var. Kapatması gereken bir yatırım turu var. O yatırım turundan 6-8 ay önce bir CFO ile anlaşılabilir. Ya da CFO as a service, dışarıdan servis şeklinde size CFO'luk veren biriyle anlaşırsınız. O yatırım sürecinde öyle kapatırsınız. Yatırım sürecinde içeri aldığınız parayı doğru harcamanız gerektiği için, o noktada artık içeri müşterileri daha hızlı alacağınız için, o nokta CFO almak için doğru noktadır.
Ağzına sağlık.
Çok teşekkürler.
Birkaç tane daha soru var. Latif Murat Menzilci'nin bir tweetini mentionlamış. Uygulamanızda subscription fiyatlaması yaparken sektör trendlerini takip etmek çok önemli diyor. Murat Menzilci'nin tweetini okuyorum.
Çok doğru.
Yaptığımız analizlere göre weekly ve monthly için en düşük ve yüksek fiyat aralıklarını belirledik. Fiyat testleri yaparken çok ucuza satayım satışlar artsın diye düşünmemek lazım demiş.
Çok doğru.
Latif de demiş ki bunu nasıl test etmeli? Test bantlarını nasıl belirlemeli? Bu arada tweet'i description'a ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir şey var grafik.
Ya dostum burada. Bunun gerçekten doğru bir cevabı yok. Yani bunun cevabı arkadaşlar, tekrar ediyorum, kendi ürününüzün feature'larını doğru analiz edip müşterinin neresine dokunduğunuza, hangi derdine dokunduğunuza ve ne kadar değerli bir derdine
dokunduğunuza. Bazı business'ler var ki Fırat, dokunamıyorsun abi yani. Bazı software'lar var.
Bir tane örnek verir misin? Hadi konuşalım.
Ya çok şey yapmayayım şimdi, hem
isim vermek istemiyorum,
kötü de yapmak istemiyorum, tamam, orada anladım. Ama B2C diyeyim sana. Tamam. Daha mese gidiyor. Mesela B2C işlerde çok fazla şey yapamazsın. Gidip konuşayım edeyim vesaire çok az olabilir. Ha, orada neye bakarsın? Verilere bakarsın. Davranış verilerini analiz edersin vesaire. Ha, biraz da bu korku ya da test etmekten çekinme şundan geliyor olabilir mi? Yapara kaybedersin.
Ya ne kadar zor olabilir? Önce unique personanı bulmak. Bulursunuz. Kim ürünü kime satacağını.
Deme. Biz de o, yani
tamam,
o
ürünü kime satacağını. Hayır şöyle. Ürünü kime satacağını bilir ya bir founder. Aşağı yukarı bilir kime satmak istediğini. O
bilmeyen founder'lar da
bilmeyen founder zaten founder'lık yapmasın. O aynen, net ama değil. Ürünü kime satacağını bilen founder'ın Allah'ını seversen tamamen sıradan bu İnsanların nerede olduğunu bilip oraya gidip bu insanlarla konuşması ya da konuşacak 5 tane üniversite öğrencisi bulup ellerine anket vermesi. Bunlar zor işler değil. Konuşmak zor bir şey değil. Gidip sana abi ben sana Sprite şişesi satacağım, buna kaç para verirsin demek, bu zor bir şey değil.
O kadar Sprite'i gösterdin.
Para da almıyoruz diyorsun.
Aynen, sponsor olurlar inşallah bize. Çok targeted bir kitlemiz var. Evet, son soru Tunağan'dan, bu bana gelmiş. Tunağan selamlar bu arada. Tunağan Tolga Yıldız. Yüz yüze tanışamasak da çok sevdiğim birisi. Çok başarılı işler yapıyor. Takip etmenizi de tavsiye ederim. B2B SaaS firmalarda fiyatlandırmayı web sitesine koymak ve koymamanın satışa olan etkisini sorabilirsin demiş. Aslında CFO'luk değil, senin yorumun.
Mükemmel bir soru ve bunun cevabı bende yok. Sende var.
Ya. Şöyle söyleyeyim, benim yaklaşımım şu şekilde. Aslında senin söylediğinden de yola çıkacağım burada. Lisanslamadan bahsettik. Eğer bir sattığınız ürün veya hizmet bu negotiable değilse, pazarlık edilemez, ekle çıkar vesaire yapılamazsa bam diye web sitesine koyun. Fiyattan bağımsız. De ki danışmanlık bile satıyorsan eğer, danışmanlığım abi benim ayda 5000 dolar, artısı eksisi yok. Saati daha ucuz olsun mu olmasın mı vesaire tartışılır, hiçbir yanı yoksa direkt bam diye web sitesine koyabilirsin. Diğer taraftan ya, web sitesine benim koymadığım, önermediğim fiyatlama genelde ne oluyor? Daha çok enterprise tarafta. Daha böyle müşteriyle tartıştığın, onun ihtiyacına özel custom çözümler oluşturduğun, işte işin içine SLA'in girdiği, kullanıcı başına fiyatın yanında kullanım başına da fiyatların değiştiği vesaire destektir. Daha da öteye gideyim, on-premise'tir, işte private cloud'tur vesaire, bunlar girdiğinde o web sitesine konulmaz. Ya da yine söylüyorum, hepsini geçtim, full pure pack SaaS olsun, çok müşteriye özel değiştirilebilir bir fiyatlandırma varsa, ben açıkçası bunu çok uzun uzun böyle özellik listeleriyle birlikte comparison chartlarla web sitesine koymaktan yana değilim. Kafa karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.
Küçük bir örnek verebilir miyim?
Evet.
Şimdi arkadaşlar, her mal herkese aynı fiyata satılmaz. Demin ne dedik? Value based pricing dedik. Yes. Şimdi iki tane şirket düşünün. Bir tanesi startup. İkisi de aynı işi yapıyor olsun. Sizin yarattığınız ürün her iki şirketinde, üretim prosesinde ya da içerideki prosesinde bir şeyi iyileştiriyor olsun. Ama bakın, birinin size ufacık. Orada 5 adam çalışıyor. Siz belki o 5 adamı aynı yüzde de 3 adama düşüreceksin. %40 efficiency sağlayacaksın. Öbüründe 500 adam çalışıyor, 300 adama düşüreceksin. Bu ikisini aynı fiyata satmak sizce mantıklı mı arkadaşlar? Özellikle sattığınız ürün Serkan'ın dediği gibi ciddi bir yere dokunuyorsa sattığınız müşterinin hayatında ve bu eklenebilir, çıkarılabilir feature'lar içeriyorsa kesinlikle fiyatı koymayın bence. Tekrar ediyorum, her mal herkese aynı fiyata satılmaz.
Yani bir de şunu söyleyeyim, kompleks olması olmamasının yanında sales cycle'ının uzun olduğu ürün, hizmet vesaire neyse web sitesine koymaktan yana değilim. Çünkü birçok şey değişebilir. Sadece Türkiye'ye verdiğim bir iş olabilir bu. Hı-hı. Ve bundan dolayı da enflasyon var vesaire, fiyatın sürekli değişkenlik, evet, gösterecektir. Başka nedenler de olabilir ama sales cycle uzunsa yine bunu koymaktan yana değilim. Ama böyle işte Figma gibi hemen subscribe olayım alayım. Ya da işte ClickUp gibi girdim hemen aldım, evet, vesaire. Olursan koy. Şimdi arkadaşlar da biliyor, HubSpot fanlımı vesaire veya Salesforce'a baktığında Salesforce'un hızlı satabildiği modelleri web sitesinde. HubSpot'ta da bizim çok böyle şey, enterprise tarafta da HubSpot'la arka tarafta negotiate edip, evet, web sitesinde yazan farklı fiyatları farklı şekilde, evet, götürdüğümüz durumlar da olur. Ama hızlı satabildiği modeller varsa onu web sitesine koy kardeşim. Oradan girsin, alsın. Fiyatım açık. Bitti gitti.
Ne konuştuk başından beri? Genelde hızlı satılan subscription based şeyler neydi Serkan?
Sen söyle. Bana replaceable. Şimdi öğretmen gibi soru
sor. Replaceable, her yerde bulunabilecek mallar. Onların fiyatını koyun tabii arkadaşlar. Onda ne var yani?
Ağzına sağlık.
Çok teşekkür ederim Serkan. Vallahi, çok çok keyifli.
Umarım,
gerçekten harikaydı. Yani.
İzleyenler de dur oğlum, şov yapma. İzle. Hadi sen sor. Hadi sor. Soruyoruz.
Figo paranın pricing'i hangisi?
Figo paranın pricing'i tabii ki value based pricing. Biz bir değer sağlıyoruz. Yani Türkiye'de bazen limit problemi, bazen fiyat problemi, özellikle ticaretin finansmanına ulaşım problemi, KOBİ'lerin under banking olması gibi durumlar var. Biz çok ciddi bir soruna parmak bastığımız için, under banked bir kitleye bankacılık hizmetleriyle buluşturduğumuz için tabii ki bu noktada value based pricing'e girer Figopar.
Affiliate linkiniz var mı ya?
Affiliate linki ekleriz tabii.
Aa, ben affiliate linki istiyorum.
Tekrar ediyoruz.
Ama bir şey diyeceğim. Bunu gerçekten objektif şekilde söylüyorum. Yani şu, bir önce de söyledim, bir de şimdi söylüyorum. 10 numara buradan şey çıkar. Yani marketing materyal çıkar yani.
Yani umarım faydalı olmuştur. Ben çok keyif aldım. Serkan, soruların da çok iyiydi. Sohbet, eyvallah, de çok iyiydi. Çok
KOBİ
teşekkür
işi,
ederim.
KOBİ işi gönül
KOBİ
işi diyelim.
KOBİ işi deyip kapatalım. Çok sağ ol. Gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ ol.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra umarım daha düzenli bunu yapmaya çalışacağız. Yakında bir Chief Strategy Officer, adını şimdi vermeyeyim, daveti kabul etti, günü netleştirmedik. Orada da biraz daha yine A serisi yatırım aldıktan sonra o growth eğrisini daha yukarı nasıl götürebiliriz, biraz daha strateji konuşacağımız bir video. Yakında o da gelecek. Hepinize sevgiler, selamlar, görüşmek
sevgiler,
üzere.
Sevgiler, hoşça kalın.